Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bacaksız Okulda Çocuk Romanı Rıfat Ilgaz 1. Kaset 1. Yüz Çınar Yayınları 11. Basım İstanbul Ekim 1999 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Ünlü yazarımız Rıfat Ilgaz özellikle ilkokul çağındaki çocukları düşünerek güldürücü, eğlendirici ve bir o kadar da düşündürücü bir dizi çocuk romanı yazdı. Seçilen olaylar hemen her gün büyük kentlerde rastlanan inandırıcı aile bağlarını, birey görevlerini bilinçli bir biçimde yönlendirecek olgulardan düzenlenmiş. Karşılıklı güveni, bağlılığı vurgulayan olumlu, küçük çapta yapmacıksız serüvenler dizisi. Bacaksız kamyon sürücüsü, bacaksız sigara kaçakçısı, bacaksız okulda, bacaksız paralı atlet ve bacaksız tatil köyünde adlı kitaplardan oluşan bu dizide bacaksızın başından geçenleri okudukça daha çok sevecek, aranızda sımsıkı dostluk kuracaksınız. 1. Bölüm. Bacaksız Bahri daha bir hafta önce kapalı çarşıdan alınan çantasının kapağını açmış gösteriyordu. Anne, bu çantanın carcuru bozuk. İstemem ben bunu. Fesleğen sokağı okul hazırlıklarını hızlandırmıştı. Ağabeylerin, ablaların 3-5 yıl önce kullandıkları çantalar, önlükler, beyaz yakalar, defterler, kalemler, boyalar elden geçiriliyordu. İşe yarayanlar kesilip biçilince bir süre giyilebilecek olanlar sandıklardan, sepetlerden çıkarıldı. Sökükler, yırtıklar dikildi, yıkandı, ütülendi, provalar yapıldı. Çantalara yeni defterler, yeni kalemler, yeni boyalar kondu. Açıldı, kapandı, kilitlendi. Bir daha açıldı, bir daha kapandı, bir daha kilitlendi. Çantalar açıla kapana, fermuarlar cırt cırt, gidiş geliş, çekile çekile yalama oldu. Kilitler bozuldu. İş işten geçtikten sonra göz önünden kaldırılıp yüksekçe yerlere saklandım. Gene de okulların o ilk açılış günü, birinci sınıfa gidecekler için yazılma günü bir türlü gelmedi. Bu kutsal gün, fesleğen sokağı için neden mi o kadar önemliydi? Eğer fesleğen sokağındaki ana babalar okulların açılma gününü sabırsızlıkla bekliyorlarsa, çocukları için vezir düşü gördüklerinden değildir. İşi büyütmeyelim. Sırf çocukların başlarından bir an önce geçmeleri içindir. Bu sokağın haylazları onlara etmediklerini bırakmamış, ocaktaki çorbalarıyla birlikte sabırlarını da kaç kez taşırmışlardır. Fesleğen sokağının son konuklarından sayılan bacaksız Bahri'yi mi sordunuz? O da bu haylazlardan işte. Daha şimdiden elebaşıları arasına geçecek neredeyse. Eğer okula yazılacaksa daha da sivrilebilmesi için eksiklerini giderme isteğinden olsa gerek. Ana baba içinse durum sokağın genel görüş açısına tıpatıp uygundur. Başlarının dinç kalması. Anne, ben bu çantayı istemem. Başka çanta isterim. Kilitli çanta. Babası çanta kilitli olursa anahtarı nasıl olsa kaybolur diye fermuarlısını almayı düşünmüş, annesinin de uygun görmesi üzerine eve pembe plastik bir çanta gelmiş, yüksekçe bir çiviye asılmıştı. Çanta orada kalsa ne yeniliğini yitirecekti ne de carcuru bozulacaktı. Plastik çanta çividen inmiş, sonunda fermuarın dişleri çarpılmış, eğilmiş, bükülmüş, bir ikisi de kırılmış, açılırken kapanmaz, kapanırken açılmaz oluvermişti. Bozulmasa ne olacaktı ki sanki? Zeynep'in çantasıyla Gülten'in çantası kilitli, anahtarlı olunca Bahri'nin çantası fermuarlı olabilir miydi? Durum böyleyken bu carcur bir rastlantı sonucu mu bozulurdu? Bu işte mutlaka bacaksız Bahri'nin bir parmağı olmaz mıydı? Ne yapar yapar işte böyle fermuarı bozar atardı. Anne, ben bu çantayı istemem dediği zaman, neden istemezmişsin diye surat edecek olurlarsa, carcuru bozuk da ondan istemem diyebilirdi artık. Diyebiliyordu da ne oluyordu? Evdekiler gene bildiğini okuyorlardı. Hadi diyorlardı. Bozulduysa biz bozmadık ya. Sen de boyunu açıp kapamasaydın. Yenisini alacağımızı hiç bekleme. Bu yıl bu çantayla gidip geleceksin okula. Eğer bacaksız bu düşüncede olsaydı hiç çiviyle çantanın fermuarını bozar mıydı? En kısa zamanda Zeynep'in çantası gibi kilitli, anahtarlı bir çanta gerekiyordu ona. Hüsnü amca, sen Zeynep'in çantasını hangi dükkandan aldın? Hüsnü amca çeşme başında arabasını yıkıyordu. Ona sokulup bu soruyu sormanın tam zamanıydı. Şoför Hüsnü güderiyle arabanın içini kurularken, "Aldım işte bir dükkandan," dedi. "Ta aşağılardan, Ankara Caddesi'nden aldım." "Babam da bilir mi oraları Hüsnü amca?" "Babam pek bilmez, iş olmaz ki oralarda." "Neden olmaz Hüsnü amca?" "Babanın arabasına yolcu binmez ki işi düşsün oralara. Babanın arabası kamyon." Sanki bacaksız Bahri babasının arabasının kamyon olduğunu bilmiyor. Biraz uyanır gibi olan şoför Hüsnü, "Daha sana çanta almadı mı baban?" diye sordu sonunda. "Var çantam ama bozuk. Carcuru bozuk çantamın. Onunla nasıl giderim okula? Alay eder çocuklar sonra." "Bana getir de yapayım, düzelteyim carcurunu." "Yapamazsın ki, çok zor. Babam da yapamadı." "Ben yaparım. Şoförlükten önce çantacıydım. Dişlerini düzeltince geçer iç içe. Sen hele bizim eve getir şu çantayı." Bacaksız da ne evet ne hayır. Sanki duymadı onun son söylediklerini. "Yarın getirirsin değil mi?" diye üsteledi Zeynep'in babası Hüsnü amca. "Hı?" "Evet," demesini bilmez mi bacaksız? "Bilmez olur mu? İşine gelmiyor ki." "Hüsnü amca, söyle, kaç kuruş aldın sen o çantayı?" "Unuttum. Çantayla birlikte daha başka şeyler aldım da." "Hele bir düşün Hüsnü amca. Olsa olsa 200 lira falan." "Çok da pahalı değilmiş değil mi Hüsnü amca? Kiris Arif'e gitse 50 liralık birkaç malbora satsa, sonra bir posta daha alsa, onu da satsa, 20 malboroluk iş bu. Ama ya başkomiserin eline düşerse, okula kabak gibi bir kafayla gitmek hiç de öğretmenin içini açmaz doğrusu. Simit satsa, yok yok, şurada birkaç gün kaldı okula, para kazanıp çanta almanın zamanı mı?" "Hüsnü amca, gene ne var, çanta işi mi?" "Yok, soracaktım ki sana, senin lastiklerinin bir tanesi kaç lira?" "Ne yapacaksın öğrenip de, yoksa okula gitmekten caydın da kara borsacılık mı yapacaksın?" "Babam geçenlerde arabasını 2000 liradan aldı lastikleri de." "Bizimkiler 1500 filan." "Demek 4 tanesi ne eder Hüsnü amca?" Anlamıştı şoför Hüsnü neden sorduğunu. İçinden, "Başı çıkılmaz bu bacaksızla," dedi. "Vay şeytan çekici vay. Benim çalınan lastikleri eliyle bulup çıkardı ya." Bir yandan da hak veriyordu. "Haklı bacaksız," dedi içinden. 10 liralık bir çikolatayla geçiştirilir mi bu? Çalınmış 4 lastiğin 4'ünü de doğrusu o buldu. Çıkardı. Evin kapısını parmağıyla gösterip polislere, "İşte burada," diye gösteren o değil mi? En azından ona bir çanta gerekirmiş. Düşünememişiz o zaman. "Hüsnü amca, söyle amcasının, sana çantayı sorduğumu sakın Zeynep duymasın olur mu?" "Duyarsa duysun." "Olmaz. Benden gördü de öğrendi der sonra. Sen çantanın yerini söyle yeter. Nasıl olsa alacağım ben." "Sen alma bırak. Benim o yanları işim düşerse alır getiririm sana." "Amca be, sen çok iyi adamsın. Sen de çok akıllı çocuksun. Şimdi babanı yola getirmesi kalıyor. Sen o işi bana bırak. Zeynep'i alırken ona da bir tane alıverdim işte derim." "Zeynep? Zeynep duymayacak değil mi?" "Peki peki. Sen o carcuru bozuk dediğin çantayı bana getirirsin. Sonra da düzeltir. Öbür sokaktaki çocuklara veririm. Olur mu?" "Olur amcacığım. Sen çok iyi bir amcasın. Amcaların en iyisi." İkinci bölüm. Bacaksızı en arka sıralardan birine oturtmayacağı belliydi öğretmenin. Boyda herkesten 5 santim, 10 santim küçük olanı en arkaya oturtursa tahtayı da masayı da öğretmenin de göremeyeceği açık açık ortadaydı. Onu en öne oturttu öğretmen Haydar Aybekler. Deneyimlerine dayanarak bacaksızı pek gözü tutmamıştı. Gözünün önünde durması daha da işine gelir, bu ikisi için de yararlı olurdu. Bahri için büyük bir değişiklikti okul. Otobüsler gibi bir numarası vardı artık. 19 diyordu öğretmen. Herkesin numarası çoktu da onunki neden bu kadar azdı? Otobüs numaraları gibi. İkinci değişiklik, kendisine bacaksız demeyen tek adam bu öğretmendi. Bahri'ydi burada adı. Hem de Bahri Dönmez. Bu dövmezlik de nereden çıkmıştı? Fesleğen sokağında böyle bir at geçmemişti bugüne kadar. Ama neden öğretmenin gözü bütün gün hep kendi üzerindeydi? Başka çocuk yok muydu bu derslikte? Bahri, ayağa kalkma. Bahri, geriye dönme. Bahri, konuşma. Bahri, hey, ne dürtüyorsun Hasan'ı? Kırarım elini kalkarsam. Bak, gene kalemi sol eline geçirdi. Demedim mi sana, sol eline çizgi çizmeyeceksin diye? Daha yazı yazmak yoktu. Boyuna düz çizgi çektiriyordu bu öğretmen. Çek, çek, çek, bitmiyordu. Kalktı yerinden. Bu bacaksız Bahri'nin üzerine doğru gelmiyordu nedense. Elinde tebeşir tahtaya doğru gidiyordu. Çocuklar, dedi. Düz çizgi bitti. Şimdi böyle böyle dik çizgi çekeceksiniz. Başlayın. Hep bir boyda. İşte benimki gibi. Bakın hep böyle olacak. Bahri düşünüyordu. Hep böyle benimki gibi ne demekti? O tebeşir denilen bir kireç parçasıyla çiziyordu. Bütün çizgileri beyaz beyazdı. Oysa Bahri'ninkiler kara kara. Gelelim çizginin boyuna. Onun çizdiği çizgilerin boyu nahşu kalemin boyunda olduğuna göre neden defteri o boyda çizmiyorlardı? Defteri bu boyda çizgi sığar mıydı? Çizsene! Ne duruyorsun be? Boyu ne kadar olacaktı anlayamadım. Ne kadarı var mı? Düz çizdiklerin boyu kadar. Ben o zaman da anlayamamıştım. Ne demek anlayamamıştım? Çizmişsin ya işte. O zaman da anlayamadan çizdim ben. Seninkiler daha uzun. Çok uzun. Ne uzunu? Sonra senin çizgilerin beyaz. Kara tahtaya kara çizgi çekecek değilim ya. Ama benim gibi çizin diyorsun. Sen de bir terslik var ya dur bakalım. Bir süre ters ters yüzüne baktı. Diyecek bir söz bulamadı. Haydi başla dedi. Çok konuşma. Bahri kendisi de farkına varmadan kalemi sol eline geçirmişti. İlk çizgiyi çekerken enselendi. Her şeyin ters senin. Var mı senden başka bu sınıfta ters eliyle çizgi çeken? Geçir kalemi sağ eline. Ters adam. Anlayamıyordu bacaksız Bahri. Sağ el ters olmuyordu da sol el ters oluyordu. Ayaklar da böyle miydi? Sol ayakla topa vurmak yasak mıydı? Sol gözle bakmak, sol kulakla işitmek. Terslik mutlaka öğretmendeydi. Bir de kendisine ters adam diyordu. Eğer sol el ters olsaydı, çizgiyi bu elle daha güzel çizebilir miydi hiç? Doğrusu aranırsa, bacaksıza göre sağ el tersti. Güzel el, cici el, sol elde asıl. Hangi elle çizmek kolayına gidiyorsa, o elle çizmeliydi insan. Daldırmıştı Bahri, çiziyordu boyuna. İki satır, üç satır, hep dik çizgi. Şu satır çok güzel. Neden mi güzel diye düşündü. Neden olacak? Ters elimle çizdiğim için dedi. Hem de öğretmen duysun diye yüksek sesle söyledi bunu. Öğretmen gerilerdeydi, duymadı. O önlerde olsaydı söylemezdi belki de. Ama gene de belli olmazdı. Bir terslik, bir sakarlık vardı kendisinde. Öğretmendi bunu söyleyen. Büsbütün de haksız olmazdı öğretmenler. Kalem gene sol eline geçmiş, bir boyda biçimli biçimli çizgiler döktürüyordu ki, küt, bir cetvel, hem de kenarı demirli bir cetvel tahtası elinin üstünde kütledi. Açıktı anlamı, kalem sol elden sağ ele geçsin demek istiyordu. Sıkı bir bildiriydi bu, okul buydu işte. Cetvel elinin sırtında kırmızı bir iz bırakmıştı ama azarlanma patırtısı kalkmıştı ortadan. Olayı ancak bir iki öğrenci görmüştü, o kadar. Eskisi gibi bütün E şubesi duymamıştı. Daha hesaplıydı böyle. Öğretmenin işine de geliyordu. Cetvelin içinde incecik demir olmasa bu vuruşlara katlanabilirdi de. Ah o içindeki demir. Neyse bu demirin de bir kolayı bulunurdu ileride. Dur bakalım dün bir bugün iki. Ya demiri çıkarılır ya da taş kafa Orhan'a demirsiz bir cetvel verilip demirlisi ondan alınırdı. Daha olmazsa yürütülür, yok edilirdi bu can yakan cetvel. Kalk bakalım tahtaya. Bu komut doğrudan doğruya bacaksızla ilgiliydi. Çünkü cetvel tahtasının ucunda yalnız kendisi görünüyordu. Bu sınıfta okul açıldı, açılalı ilk kez böyle bir komut verilmişti. Durum çok ilginçti. Ne demekti tahtaya kalkmak? Tahtanın neresine kalkılacaksa? Bu işi ancak bacaksız Bahri kıvırabilirdi. Ağaca maymun gibi tırmanmasını yalnız o bilirdi sınıfta. Her tür ıslık çalmayı becerdiği gibi. Bacaksız kalkmıştı ayağa. İş bu kadarla biter miydi? Geç tahta başına, ne duruyorsun? Komut değişmişti. Gitti tahtanın yanına. Neresiydi bu tahtanın başı? Al tebeşir eline. Bu ak ak çomakların adı tebeşirdi biliyordu. İlk günden öğrenmişti bunu. Ama elini ilk kez alıyordu. Hangi elini? Şimdi geliyorum, öbür elini al. Uzaklardaydı cetvel tahtası. Ha deyince yetişebilir miydi? İnsan yaşlandı mı böyle biraz palavracı oluyordu. Öğretmen bile olsa. Çiz bakalım. Yukarıdan aşağı. Sağ elle defteri çizmesi kolaydı ama gel gelelim sağ elle yayla gibi tahtayı bu çizgiler bir boydan bir boya nasıl çekilirdi? Çek diyorsun ha. Peki öyleyse. Bacaksız Bahri kolunu kaldırabildiği kadar kaldırdı. Başladı yukarıdan aşağı çekmeye. Çekti, çekti, çekti, çizginin kuyruğunu bırakmadı. Bıraktı mı bu ters elle zor tuttururdu doğrultuyu. Yeter dedi öğretmen, neredeyse tahtanın dışına çıkacaksın. İndirdi sağ kolunu. Bak dedi öğretmen, açıl açıl da hele bir bak. Çektiğin çizgi dikine mi inmiş, çaprazlamasına mı? Bacaksız açılıp açılıp bir baktı, bir baktı ki çizgi dik değil, neredeyse dümdüzdü. Demek bu yüzden uzamıştı, uzamıştı. Sil, dedi, baştan çiz. Tahtanın bir de sileceği vardı, peki ama sileceği hangi eline alacaktı? Pek doğal ki sol eline değil, sol el yasak okulda. Değiştir, silgi öbür eline. Nasıl olurdu bu, silgi öbür ele alınır mıydı? Yanlış anlamasındı sakın. Sağ eliyle silmesi sürdürdü ikinci komut gelene kadar. Değiştir diyorum sana, al sol elini. Ters elimle mi sileceğim öğretmenim diye sordu korka korka. Silgi sol elinde olacak. Tebeşir sağ elinde diyorum sana. Demek tebeşir sağ, silgi sol elde olacak. Sevinilecek bir iş oluyordu bu. Çizmeyecek, yazmayacak. Hep silgiyi biçimli eline alıp silecek, silecekti. Yeryüzüne silmek için gelmiş olmalıydı. Yeter, çiz baştan. Sağ eliyle zorla bir çizgi çekti, beğenmedi, sildi. Bir çizgi daha çekti, gene beğenmedi, tam silerken dur dedi öğretmen. Ne yapıyorsun be? Siliyorum. Ne halt etmeye siliyorsun boyunu? Fena değildi bu seferki. Değildi öğretmenim, sileyim de yenisini çizeyim. Otur, aksi müsibet. Oturmak kolaydı da. Ne demekti acaba aksi müsibet? Ucunda cetvel tahtası olmadığına bakılırsa ikisinin ortası bir şeydi. Ne iyi ne kötü. Otur da defterine çiz ters herif. Sınıfta tam iki hafta düz çizgi, dik çizgi çizdiler. Üçüncü hafta mıydı neydi? Simit gibi çizgilere başladılar. Simit gibi de çember gibi. Bacaksıza göre bu daha zordu. Çizginin iki ucu birbirine eklenmiyordu bir türlü. Almış kalemi eline, üç tane halka çizmişti. Halkanın üçü de aşağılı yukarılıydı. Ne yapmalıydı da bunları yan yana getirmeliydi bir düzeye? Ah, öbür elle, sol elle çizdirseydi bu adam. Tövbe dedi, bu öğretmen demeliydim. Yanında oturan Tomruk Hasan duymuştu söylediklerini. Ne dedin öğretmeni diye sordu. Tövbe mi dedin? Ne dedisimse dedim. Adam demedim ya, adam değil ki o, öğretmen. Al bakalım bir soru daha. Öğretmen adam mıdır, değil midir? Kasabın oğluydu bu Tomruk Hasan. Alt yanı yoktu sanki. Tümüyle kocaman bir baştı. Budaklı mudaklı bir ceviz kütüğü. Bülbül sokağının fırlatmaları takmışlardı bu adı. Nasıl da şıp diye tutmuştu böyle. Bu öğretmen var ya, bu öğretmen, dedi Tomruk bacaksızın kulağına. Var, ne olmuş, dedi bacaksız. Bizim dükkanda defteri var öğretmenin. Ne demek o? Para vermeden et alıyor demek. Para vermeden mi? He ya. Hadi oradan, öğretmen kurban dilencisi mi? Bu söz bura işi değildi. Cide de öğrenmişti ama anlamıştı Tomruk. Sinsi sinsi de gülüyordu. Sen gene öyle belli dedi. Hiç para vermeyi alırken. Konuşurken enselemişti öğretmen. ''Ne konuşuyorsunuz siz?'' diye çattı kaşlarını. ''Heç öğretmenim, bu değil ki.'' ''Ne diyor?'' ''Bu öğretmen kurban dilencisi değil.'' Şaşırmıştı birden öğretmen. ''Bu da nereden çıktı?'' ''Söyledin mi böyle bir şey?'' Cetvel neredeyse kalkacaktı gene. ''Demedim öğretmenim.'' dedi bacaksız. ''Dedi öğretmenim, iki gözüm kör olsun ki.'' dedi. ''Dedim ki öyle değildir bu öğretmen.'' dedim. ''Ne değildir?'' ''İşte o dediğinden.'' ''Ne demişti o?'' ''Kurban dilencisi.'' ''Demek o söyledi bunu, öyle mi?'' ''Bu işin içinde bir et sorunu, bir kasaplık işi olduğuna göre başka kim söyleyebilirdi?'' ''Ne yapmalıydı şimdi? Kapatmaktan başka çare yoktu konuyu.'' ''Vallahi de billahi de ben dememişim öğretmenim.'' ''İşte böyleydi Tomruk. Kızdımı yeni öğrendiği İstanbullucayı unutuverirdi işte böyle.'' ''Hadi bakalım halkalarınızı çizin, bırakın da gevezeliği.'' ''Birinci sınıfın bu kolaylığı vardı işte.'' ''Sus, konuşma.'' deyince hemen susuverirlerdi ama sonradan düşünürlerdi, düşünürlerdi işin girdisini çıktısını. ''Neden öğretmenin kalemi İş Bankası müdürünün kızı Nermin'in kalemine benziyor?'' Hiç kaçmazdı onların gözlerinden. ''Neden sınıftaki kimi yaramazlar çok sevilirdi de kimi çalışkanların yüzüne bile bakılmazdı?'' ''Hemen sezinliği verirlerdi yan tutmaları.'' ''Neden Neriman'ın sesi karga gibi çirkin olduğu halde şan dersine giderdi de, sesi güzel olan Emine'yi kimse dinlemez, dinlese de övmezdi? Bu ikiliklerin gerisi gelmezdi. Neden, neden, neden? Nedenler giderdi, giderdim. Buraya okuma yazma öğrenmeye değil, bu nedenleri çözmeye gelmişlerdi sanki. Gene mi sol el? Küt. Aradan 2 hafta daha geçmişti, en işe yarayan çizginin işte bu halkalar olduğu çıkmıştı ortaya. Düz çizgi, dik çizgi, yatık çizgi neyse neydi ama bu yuvarlak çizgi harfti, yazıydı. Öğretmen tahtaya ilk yazıyı yazmış, içine de bu simit gibi halkayı, halka gibi simiti oturtuvermişti. Ot, at. Okuyun çocuklar. Ot, at. Bir daha okuyun hep birden. Ot, at. Ot, at. Bir daha ot, at. Yeter, yazın çocuklar. Yeter, yazın çocuk. Susun maymunlar, hiç kafa yok mu sizde? Her ağzımdan çıkanı tekrarlayacak mısınız be? Söyleyin bu neydi şu gösterdiğim? At. Ottu ot be. Öğrenciler hep bir ağızdan. Ottu ot be. Ot. Ot. Bir sakarlık vardı bu sınıfta. 5 yıl önce de okutmuştu birinci sınıfı ama böyle değildi çocuklar. Daha zeki, daha açık göz, daha anlayışlıydılar. Kim bilir, Haydar Aybekler böyle düşünmekte haklı görünse de haksız da olabilirdi. Çocukların zamanında daha da gelişmiş olmaları gerekirdi. Ama kesin olarak doğru olan bir şey vardı ortada. Haydar Aybekler'in 5 yıl daha yaşlanmış olması, 5 yıl daha çökmesi, 5 yıllık eskimesi.